Ayrım 14.
Anlattıklarına ilgimin sönmüş olduğunu anlamış, sakinleşmiş, beni daldığım yerden yeniden kendine çekmek için ansızın soru vermiştin. Peki bunu gerçekleştirememenin önündeki engeller nelerdir? Neyi dedim, şaşırmıştım. Şu iç dökmelerden kurtulup daha dramatik yapılar kuramamanın. Kurtulmak demedim, kurtulmak ya da kurtulmamak diye bakmıyorum çünkü. Her neyse, önemli olan istediğin, amaçladığın bir şeyi niye yapamıyor oluşun? Bunun önündeki engeller. Biraz düşündükten sonra bunun belli başlı iki nedeni var galiba dedim. İlki, içim çok dolu. Her an, her dakika insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Masallar, hikayeler, aşklar, yalanlar, hayatı çok fazla duyuyorum etimde. Sürekli canım yanıyor. Susunca sustuğumda dünya batıyor bana. Ancak sözcüklerin tılsımıyla ayakta durabiliyor şu boktan dünyada. Değilse gezegenler arasına sıkışmış bir kara delikte yaşıyorum sanki. Varlığımın içinde kayboluyorum. İlki bu diyebilirim. Yani yoğun, derin bir anlatma isteği. Şimdi yazmakta olduklarım bittiğinde gelecekte yazacaklarımı anlatmaya başlıyorum insanlara. Sanki anlatmakla varlık kazanıyorum dünya üzerinde. Sustuğumda kendimi silinmiş hissediyorum yeryüzünden. Aynı şeyi bir de aşık olduğum zamanlarda yaşıyorum. Aşıkken var oluyorum. Hayatımda ancak biri varken duyabiliyorum varlığımı. Belki de bu yüzden sık sık aşık oluyorum. Aşk ve yazı, bütün hayatım bu ikisi arasında. Kimileri bu küçük hikayede anlattığın, sen diye seslendiğin kişinin kim olduğunu yersiz bir ilgiyle merak edebilir. Bazı karşılıksız tahminlerde bulunabilir. Oysa seni yakından tanıyan biri bunun için çaba harcamaz bile. Her zaman yaptığın gibi tanıdığın onca kişiden, onca sorundan damıttığın biri olduğunu anlar ve okumaya devam eder. Sırf yazı söz konusu olduğu için, yazının ve kelamın gücünü bildiğin için, yazıyla günah işlememek için çevrendeki ya da hayatındaki kişileri birebir anlamda hiç yazmadın. Yazıyla birine bir kötülüğünün dokunmasından, birine haksızlık etmekten adeta günah korkusuna benzer bir korkuyla korkardın. Sanat dinindi senin. Onca öfke duyduğun, kızdığın, hatta nefret ettiğin insan vardı hayatta. Onlarla karşılaştığın kimi yerlerde kanlı bıçaklı tartışmalara girer, neredeyse meydan kavgaları çıkarırdın. Bir sürü değmez adam yüzünden günlerini zehir ettiğin olurdu kendine. Giriştiğin polemiklerden derin yaralarla çıkardın. Yalnızca yaralanmış olmanın değil, başkalarının canını yakmanın kederini de taşırdın. Çekildiğin köşende için kavrulur, okuduğun ahmakça bir yazı, yalanlar ve riyalarla dolu açıklamalar, bilgisiz ve zevksiz sözde eleştiriler, yalakça kaleme alınmış metiyeler, bir dolu sığ, düzeysiz işin ya da bir dolu kof adamın göklere çıkarılmasından ötürü duyduğun kızgınlık canını yakardı ama yazıda hiç söz almazdın. Gündelik hayatında zamana onca müdahale eden bir insan olmasına karşın yazın ve sanat söz konusu olduğunda sanki her şeyi zamana, yalnızca zamana bırakıyordun. Her şeyi zamanın ve sanatın adaletine havale ediyordun. Seni hiç anlamıyordum. Sahi nasıl biriydin sen? Kimse değildi yazdıkların, hiç kimse. Bu hikayedeki ben bile başkalarının hayaletleri ve gölgeler arasında kaybolmuş olan kendimi seçemiyorum. Kahramanların parmak izi bırakmıyor. Oturma odalarının sessizliğine gömülmüş olan saklı cinnet konuşulmadan hiçbir yere gidilemeyeceğini biliyordun. Neredeyse herkes adınaydı iç dökmelerin. Onların günahlarını da sen itiraf ediyordun. Kendin bunca anlatırken ben çok susmuştum. Sen her şeyini verirken bizler ancak gerektiği kadarını vermesini öğrenmiş insanlardık. Bunu anladığın her seferinde kendini değiştiremeyeceğini bildiğinden karşı tarafa düşman kesiliyordun. Bana da bir yanın düşman kaldı hep. Açılmamış paketler. Arabayla onu otele bıraktığım geceydi. Geç bir saatti. İkimiz de çok sarhoştuk. Uzun zamandır birbirimizi görmemiş, çok özlemiştik. Özellikle de o beni çok merak etmiş, sessiz, suskun, içe kapanık geçirdiğim, kimselerle konuşmayıp görüşmediğim şu son dönemimde benim için epey kaygılanmıştı. Kimselerin bana dokunmasına izin vermemiştim. Zaten kimselerin böyle zamanlar için ayrı bir dokunma bilgisi olmadığını da görmüştüm. Bir ara söz senden açıldığında eskisi gibi olmadığımızı söyledim ona. Bardaki o akşam üstüne gelmemiştik daha. Ondan sonra gelen derin dargınlığa. Yalnızca epeydir aramızda kalın bir bulut gibi duran, kimi zaman yoğunlaşarak zehirli bir gaz kütlesine dönüşen ve ikimizi de alabildiğine kötü eden, konuşulmayan ve birikmiş şeylerin boğuntusundan söz ettim. Arada açılmamış paketler dururken zordur tabii dedi. Ben gaz kütlelerini falan işin içine karıştırarak kötü benzetmelere başvururken o kadıncıl bir derli topluluk içinde çok güzel özetleyivermişti durumu. Açılmamış paketler. Birdenbire düşündüm ki ilişkilerimizin tarihinde ne çok açılmamış paket var. Ne çok kırgınlık, küskünlük, alınganlık saklı kalmış. Ne çok şey askıya alınmış, ertelenmiş. Zamanın tavsattığı şeyler, zamanın çözdüğü şeyler sanılmış. Biz bir avuç insan bunca sözcük, terim, kavram bilirken daha birbirimizle konuşmayı beceremiyorduk. Kimse kimseyle konuşmuyordu aslında. Sahiden konuşmuyordu. Kırgınlıklarını, alınganlıklarını, küskünlüklerini, gönül koymalarını, kıskançlıklarını, öfkelerini konuşmuyordu. Durum kurtarılıyordu, geçiştiriliyordu, erteleniyordu, üzerinde durulmuyordu, gülümseniyordu. Uzaklara doğru ve zamana gülümseniyordu. Esprilerin, ince uçlu şakaların ve sitemlerin arasında kaybolup gidiyordu sahiciliğin derin dertleri. Birçok gizli sorun, saklı söz, açılmamış paketler olarak ortada dururken görmezden geliniyor, cami avlusuna terk edilir gibi zamana bırakılıyordu. Paketler oradan oraya yer değiştirip sürünüp duruyor, dipte duran sorunlar ise hiç değişmiyor, hatta zamanın ekledikleriyle giderek bombalı paketler haline gelerek günün birinde sıradan bir tartışmada ya da çabuk onanabilecek bir kırgınlıkta taraflardan birinin ayağına takıldığında onca yılı birden havaya uçuruyordu. Geri dönüşsüz derin yaralanmalarla dostluklar, arkadaşlıklar bitiyor, anılar kirleniyor, yaşanmış her şeyin derin bir kederle anımsanmasına yol açacak kadar öldürülmüş bir maziye gömülüyordu. Gelinmiş bir yer olarak sahici yol ayrımlarında yaşanan ayrılıkların yanı sıra ayrılığı hiç hak etmemiş nice dostluk, nice beraberlik, bu çeşit acemi hoyrat kullanımlar sonucu layık olmadıkları bir biçimde sona eriyordu. Bir yaştan sonra derin ve sağlam dostluklar kurulamıyor, eskiler de elde tutulamayacak, korunamayacak kadar hırpalanıp gidiyordu. Yalnızlık asıl anlamına o zaman kavuşuyordu işte. Galiba bizler birbirimize merhametimizi yitirmiştik. Birbirimizi seviyor ya da önemsiyor, zeki, kültürlü ya da duyarlı buluyor olabilirdik. Aşksız sevgiler, aşksız dostluklar, alışkanlığın gücüyle kendini sürüyüp götürüyordu elbet. Ama merhamet, aklımıza bir duygu olarak bile gelemeyecek kadar uzaklaşmıştı bizden. Merhamet duygusu neredeyse bizden habersiz yitirilenler hanesine yazmıştı kendini. Uzun aralardan sonra diyelim yeniden bir Dostoyevski romanı okuduğumuzda anlıyorduk ya da hatırlıyorduk ilişkilerimizde eksik olan o derin şeyi, merhameti. Birbirimizin üzerine titrememiz gerekirken ne kadar kötü kullandık ilişkilerimizi değil mi dedim. Teyzeni anımsadım birden. Kristal kahkahaları yeniden çınladı kulağımda. İnsanların seslerini anımsamak en zorudur. İlişkilerinizi eskitmeyi bilin çocuklar derdi. Yıpratmayın sakın, eskitin yalnızca. Kimi insanlar vardır, ilişkilerini de her şeyleri gibi çabuk yıpratırlar. Her şeyi hemen tüketen insanlardır bunlar. Hızlarında öldürücü, tüketici bir yan vardır. Çabuk çabuk yemek yer gibi yaşarlar her şeyi. Sanki her şeyin bir an önce sonuna gelmek için yaşarlar. O hızda hiçbir şeyin içlerine işlemesine izin vermezler. Hızın rüzgarını, sersemleticiliğini, yoğunluk ya da heyecan sanırlar. Yavaşlığı keşfetmemiş insanlardır bunlar. Kimi insanlarsa ilişkilerini eskitmeyi bilirler. Güzel eskitmeyi. Hala kullanılabilir kılmayı. Birlikte eskimenin de ayrı bir keyfi, ayrı bir tadı vardır, inanın. İkinci yılın sonuna kalmadan boşananların bilemeyeceği bir duygudur bu. Zamanı birbirimizin yüzünde severseniz aranızdaki zaman sizi birbirinize düşman etmez. Otelin önünde teyzenden söz açılınca kala kaldık. Ayrılamadık birbirimizden. Sönmeye yüz tutmuş gece yeniden parladı. Teyzeni çok özlemiş olduğumu fark ettim ansızın. Ankara'ya konuk geldiğim her seferinde götürürdün beni ona. Mebus evlerinde iki katlı bahçe içinde Alman barok mimari tarzında yapılmış eski bir evde otururdu. Eski Ankara'yı, Cumhuriyet'in anlı şanlı yıllarını, şimdinin meclisinin ve dışişlerinin zararsız dedikodularını, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerini, yeni açılan sergileri, bir Ankara hanımefendisinin anlatabileceği şeyleri ilgiyle dinlerdik ondan. Görüşlerine katılmadığımız yerlerde hiç sesimizi çıkarmazdık ki en azından politik görüşlerin birbirlerini tutmadığını her iki tarafta bilir, bu alanı oldukça saygılı kullanırdı. Bir tek ona tanıdığımız bir ayrıcalıktı bu. Onu hiç üzmek istemezdik. Her şeyi tartışma konusu yaptığımız en ateşli günlerimizde bile kendimizi onun yüzünün sükunetine bırakır, kalın yapraklı ağaçların gölgelediği oturma odasının yumuşak ışığında yalnızca onu dinlerdik. Hatıra yapın çocuklar, hatıra yapın. Yaşlılıkta canınız sıkılmaz. Bakın benim canım hiç sıkılıyor mu? Yeniden o kristal kahkahalar. Bu laf benim değil, bana da Leyla teyzem hep böyle derdi. Bu konuda sözünü fazlasıyla tuttuğumu söyleyebilirim. Bu yüzden şu koca evde hem tek başımayım hem çok kalabalığım. Bizim kuşağın sorunları, zamanları çok farklıydı elbette. Canımız çok erken yaşta sıkılacak kadar çok hatıra yapmıştık. Birkaç kişinin, birkaç kişiliğin hatırası binmişti omuzlarımıza. Belki de hatıra yapmasını bilmeden, öğrenemeden hatıraların rüzgarında fazlasıyla savrulduk. Şimdi kendimizi toparlamaya çalışırken bakıyoruz da. Ankara'dan birkaç günlüğüne gelmişti. Otelde kalıyordu. Hep öyle yapardı. Bütün hayatı otelde geçsin isterdi. Otelde yaşamakta hem çok içe dönük hem çok hayata açık bir yan bulduğunu söylerdi. Elbette modern görünüşlü, açık fikirli, tutucu ailesi biricik kızlarının bir otel odasında yaşamasına izin vermeyeceği için o da böyle küçük gezileri sırasında gideriyordu bu ilgisini ve bu düşünü gerçekleştirmek için yaşlanmayı bekliyordu. Tennessee Williams'ın, Jean Rice'ın otel odalarından bana ilk o söz etmişti. Burada kaldığı sürece hem İstanbul'u gezecek hem de benimle uzun bir söyleşi yapacaktı. Bir kitap olacak kadar uzun olsun istiyorum diyordu. Nicedir kimselerle konuşmuyordum. Bir tek yazım bile yayımlanmamıştı bir yerde. Seninle söyleşmek, birlikte bir kitap yazmak gibi zaten derdi. İyi zamanımı kolluyorum. Ben de artık ağzımı açmaya başlamıştım. Otel mektupları diye bir şey yazıyordu. Sonra bir gün çıktı geldi. Konuşalım mı dedi. Şimdi konuşalım mı? Otelin kapısındaydık hala. Taksiyi bir süre bekletmiş, sonra parasını vererek göndermiştim. Otelin kapısı hesapta olmayan bir aktarma durağı olmuştu kendiliğinden. Teyzesinin de aramıza katılmasıyla yeniden yoğunlaşan muhabbeti ayaküstü sürdürüyorduk. Gerçek olamayacak kadar siyahtı saçları. Ense çizgisinde dümdüz kestirmişti. Konuşurken sağa sola savuruyordu perçemini. Bu saç kesiminin fazlasıyla olanak tanıdığı bir hareketti bu. O da bu olanağı alabildiğine kullanıyordu. Yakın çekim video klip kızları gibisin dedim. Gülümsedi. Bir kez daha saç attı. Peki sen bana neden kırılmıştın dedi. Sahiden söylememi istiyor musun dedim. Evet dedi. Bırak bu gece böyle bitsin dedim. Gerçekten her şey çok güzeldi. Şoförü yollamamız, onun siyah saçları, otelin ışıkları. Demek yeni bir karşılaşmada birbirimizi bulamayacak kadar kaybetmemişiz birbirimizi. Bunu anlamak da çok güzeldi. Sonra konuşuruz dedim. Karışık notlardan, karışık bantlardan, benim sular seller gibi gevezeliğimden ortaya ne çıkacak bilmiyorduk. Upuzun bir söyleşi kitabı olsun istemiştik. Yazıda işleyemediğim günahları sözde işleyecektim. Bir kitap boyunca baştan sona konuşacaktık. Aklımıza ne gelirse, karakter yaratmak yok, durum yaratmak yok, tansiyon tutturmak, gerilim sağlamak, kurgu yapmak yok. İç dökme ise iç dökme. Bandların bir yerinde söz teyzesinden, teyzesinin ölümcül hastalığından açıldığında, sıradan bir öykü yazarının melodram öğesinin dozunu biraz kaçırdığında, öykü kişisine yaptığı kolay kötülüklerden biridir bu. Diyorsun. İşte bu yüzden teyzenin nasıl felç olduğunu, bahçe içindeki o iki katlı mebus evleri evlerinin birinde yalnızlığı ve kalabalığıyla nasıl derin bir sessizliğe kilitlendiğini yazmadım bu öyküde diyorsun. Onu öyle bıraktım. Hep bizim hatırladığımız gibi, hatırlayacağımız gibi kristal kahkahalarıyla. Hayatın melodram kurgusunun yazılandan da sanılandan da çok daha acımasız olduğunu düşünüyorum şimdi. Bu söyleşinin senin son söyleşin olduğunu da kimse bilemezdi. Belki sen de bilmiyordun. 2-3 ay içinde ölüp gittiğinde daktilosu bile tamamlanmamıştı daha. Banttaki sesin bir söyleşi olmaktan çıkıp yaşama ve ölüme değgin bir insanlık izine dönüşüyor dinledikçe, durup dinledikçe. Duvar. Kaç günün üzerini karanlık bir örtüyle örttü bu iki cümle. Havalandırma yasağı, koğuş hapsi. Demir parmaklıklı yan yana koğuşlar aynı koridora bakıyordu. Karşıdaki duvar köşede bir koğuşla dirsek yaparak kıvrılıyor, kendini görmediğimiz ama sesini duyduğumuz başka bir koridora açılıyordu. Başka koridorun varlığına. Yüzünü hiç görmemiştim. Sesini ve ellerini tanıyordum yalnızca. Yan koğuştaki sesti o. Demir parmaklıkların izin verdiği ölçüde kollarımızı dışarı çıkartabiliyor, dergi gazete alışverişi yapıyor ya da birbirimize yazılı kağıtlar, notlar iletiyorduk. Bizi ayıran ince bir duvardı sadece. Hem ortaklığımızdı hem bizi ayırıyordu bütün duvarlar gibi. Aynı duvardı yaslandığımız ve başımız aynı yöne döndürerek bir başka duvara bakıyor ve konuşuyorduk. Her yanımız duvardı. Gerçek olamayacak kadar kaba bir gerçekliğe kıstırılmıştık. Duvarın simge değerine fazla yaslanılarak kaba bir kolaycılıkla çizilmiş, bıktıracak kadar tüketilmiş, kayıtsızlaştıracak kadar çoğaltılmış, duvarlı, çiçekli bütün o hapishane desenleri, karikatürleri, etkileme gücünü bütün farkındalığımıza rağmen bizdeki etkileme gücünü belki de bu yüzden daha uzun bir süre koruyabildi. Dışarıdakilere, dışarıda kalmışlara oranla daha uzun bir süre. Çünkü kendi duvarımız kalmıştı gözlerimizde. Yüklü çağrışımların gözlerimizde kalmış duvarlarından bakıyorduk hala dünyaya. Evet, birbirimizi sesimizden ve ellerimizden tanıyorduk yalnızca. Sesimizin ve ellerimizin ayrıntılarından. Rastlaşmış olabilir miydik? Hangisiydik? Birbirine benzeyen, birbirine benzeyerek devrimi çoğaltanlardan hangisiydik? Bunları hiç dile dökmüyor, konuşmuyor, yalnızca zaman zaman aklımızdan geçiriyorduk. Duvarın öte yanındaydı hala. Günlerce sürdü koğuş hapsi. Günlerce havalandırmaya çıkarmadılar. Duvarın öte yanındaki umut gibiydi. Bu kıstırılmışlıkta katlanmayı kolaylaştıran aydınlık bir oyun gibi. Duvarların kahredici somutluğunda bilinmeyenin güç veren gizemi gibi. Nitekim birbirimizi göremiyor oluşumuz bu ilişkiyi büyüledi. Duvarın büyüsü ikimize de sindi. Olanaksızlığın yarattığı tılsımın ellerindeydik. Saatlerce sürerdi konuşmalarımız. Herkes yatıp uyuduktan sonra bile duvarın iki yüzüne yapışır, fısıltıyla konuşmanın daha da yorduğu çatallanmış seslerimizle hala birbirimize bir şeyler anlatıyor olurduk. Farklı siyasetlerdendik. Farklı nedenlerle tutukluyduk. Konuştukça çok farklı insanlar olduğumuz çıkıyordu ortaya. Buna karşın sanki bütün farklılıkları silip bizi kendi eşiğinde birleştiriyordu o duvar. Yanı sıra bizi birbirimize bunca yaklaştıran bir diğer neden de kendi siyasetlerimiz içindeki yalnızlığımızdı. Benzer anlayışsızlıklar, katılıklar, sığlıklar, bölünükler ve yanlışlar yaşıyorduk dahil olduğumuz siyasetlerin çemberi içinde. Uzun biçimli parmakları, yarım ay biçiminde kesilmiş tırnakları, oldukça etkileyici, tok, pürüzsüz bir sesi vardı. Sesi bana koyu yeşil renkte kalın yaprakları çağrıştırıyordu. Nedense gözlerinin de koyu yeşil olması gerektiğini düşünüyordum. Sesinin farkındaydı ve siyasi tartışmalar söz konusu olduğunda bu özelliğinin ona sağladığı üstünlükten sonuna kadar yararlanmayı biliyordu. Belli ki toplantılarda bildiri okuyan ya da söz aldığında herkesin güvenle dinlediği sesti o. Sesinin ikna etme gücü, söylediklerinin doğruluğunu ya da yanlışlığını gölgeye atabilenlerdendi. Farklı siyasetlerin de hazır bulunduğu toplu tartışmalarda böyleleri sıklıkla söz alarak orada bulunan kitleyi kendi taraflarına çekmeye çalışırdı. Kaç kez televizyonun açık sesine mutfaktan ya da içeriden fırlamış gelmiştim. Onun sesi miydi şu reklamdaki, ne çok benziyordu. Ya da yıllar değiştirmiş olabilir miydi? Tanıdığımız sesleri öyle farklı yerlerde duymaya başlamıştık ki artık. Epremiş siyah kazağının tiftiklenmiş kol ağızları, nice zaman sonra hiç aklımda yokken bile herhangi bir sırada dinlenmek için kapattığım gözlerimin ardında ansızın beliriveren siyah kare. Kaç kez, kaç yorgunlukta, bana mı böyle oluyor yalnızca, yoksa birçok insan için de mi böyle? Böyleyse eğer nasıl sürdürebiliyorlar sonrasında seçtikleri hayatları, belleğin zulmü karşısında ne yapıyorlar, ayrıntıların zalim kudreti karşısında? Devrimde kendi imgelerini sevenler, imgeleri için orada olanlar şimdi başka yerdeler. İmgelerini olanak tanıyan başka yerlerde. Gözlerini kapattığında hala başkalarının hatıralarını görebilenler içinse rüya bir görme gücü hala. Rastgele tıkılmıştık bu koğuşlara. En fazla aynı siyasetten olanları aynı koğuşlara tıkmak kadar bir dikkat göstermişlerdi. Aynı rastlantının iki yüzündeydik. Kimi geceler yazdıklarımızı okuyorduk birbirimize. O tutukluluk cehenneminde katlanmanın yollarını çoğaltmaya çalışırken sahici bir dostluğun, canlı derin bir arkadaşlığın başlangıcını yakalayabileceğimizi düşünüyor olmalıydık. Bütün güzel dostluklarda olduğu gibi bu ilişkide de daha şimdiden aşka benzer bir şey vardı. Ben onu koğuşumdakilerden, ranza arkadaşlarımdan çok daha yakın hissediyordum kendime. Eminim onun için de öyleydi. Koğuş hapsi boyunca o duvarı en çok ikimiz kullandık. Diğerleri ortak bir tavır almak ya da birlikte bir eylem koymak gerekliliklerinde duvarın öte yanına ihtiyaç duyuyorlardı. Tıpkı dışarıda olduğu gibi. Kendi dışındakileri kendilerine kapatan duvarlar varlıkları için bir çeşit güvenceydi. Duvar neredeyse yalnızca ikimizindi. Daha rahat konuşabilmek için herkesin yatmasını beklemeye başladık kendiliğinden. Böylesi durumlarda birçok şey kendiliğinden oluşur zaten. Kararlar kendi kendini verir. Çok özel, çok gizli şeyler konuştuğumuzdan değildi bu. Konuşmalarımızdaki tutkudandı. Yalnızca ikimizden bir dünya kurmuştuk ve onu kollamamız, başkalarından sakınmamız gerektiğini hissediyorduk. Kendi aramızda hiç konuşmadığımız bir şeydi bu ve sanki koğuştakilerin bilmemesi gereken bir şey vardı artık. Bir sis gibi kendiliğinden ortaya çıkan bu gizlilik duygusu her şeye fazladan bir derinlik ve anlam yüklüyor ve hemen her şeyin üstünü kendi gizemiyle örterek tanımları belirsizleştiriyordu. Öyle ki nedensiz bir suçluluk duygusuna kapılmıştık. Saatlerce konuşur olmaya başladık. Birimiz yorulduğunda biraz oturalım mı derdi biri diğerine. Kimi zaman çömelir, kimi zaman da sırtımızı duvara dayayıp yüzümüzü parmaklıklara dönerek konuşmayı sürdürürdük. Bu durumda biraz azla kaldık mı boynumuz ağrır, gece yastıkta başımızı bu kez de diğer tarafa döndürerek boynumuzun ağrısını dindirmeye çalışırdık. Birbirimizi sesimizin ve ellerimizin ötesinde merak etmeye başlamıştık. Ama öyle bir noktaya varılmıştı ki bu merak söze dökülürse her şeyi istemediğimiz kadar ciddileşecekti. Birbirimizi kendimize tarif ettirmeye kalkışırsak esmer misin, kumral mısın, boyun kaç, gözlerinin rengi ne gibi sorulara dökülürse aramızda gergin bir yay gibi duran çekimin yarattığı büyü, sesin, ellerin, sözcüklerin ve gecelerin yarattığı bu büyü birdenbire çözülüverip her şeyi paramparça edecekti.